Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün de buluştuk. Siz de bekliyoruz programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben, sizin Zor Hayatın Seslerine hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yine dolu bir program hazırladık sizler için. İlk olarak Türkiye Yazarlar Birliği'nin verdiği bir ödülden bahsedeceğiz. 37 yıldır ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri değerlendiriyor Türkiye Yazarlar Birliği. Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını açıkladı bu yılın, daha doğrusu geçtiğimiz yılın. Doktor Mustafa Tatçı, halk kültürü dalında Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Değerli hocamız da hem kitabı hakkında hem de çalışmaları hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında dünden kalanlar köşemiz de yine her salı olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle olacak. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi hocamızla Türk tiyatro sanatına damga vuran kadın sanatçıları konuşacağız. Önce müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Ben Yunus'um, aşk neyledir? Aşk neyledir? Gel gör beni, aşk neyledir?
Aşk neyledir?
Gel gör beni, aşk neyledir?
Aşk neyledir?
Gel gör beni, aşk neyledir?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tatlıcı hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
Değerli hocam yalnız gelmedi. Kitaplarıyla geldi. Evet, kitaplarıyla. Şu anda sevgili dinleyicilerimiz masamızda 1, 2, 5 oradan 7, 10... 15 yaklaşık kitap var ve sanıyorum bir bu kadar da geçmişte vardır ama hocam çantasına doldurabildiği kadarıyla eyvallah, hepsini eyvallah bizimle paylaşmaya getirmiş, evet, eksik olmasın.
Kitap çok.
Hocam ve hepsi kendi kaleminden, evet, kendi yüreğinden, evet, çıkan, evet, kitaplar. Tabii biz bugün asıl değerli hocamızın ödül kazandığı kitapla ilgili konuşacağız ama vaktimiz kalırsa da diğer kitapları da sizlere tanıtmak İnşallah istiyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu yıl 37.si gerçekleşti bu ödül töreni. Değerli hocamız Halk Kültürü dalında Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Değerli hocam öncelikle hem tebrik ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz böylesine, evet, önemli eserleri, evet, bizlerle buluşturduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Tabii buradan bu ödüle layık gören kardeşlerimize de başta Yazarlar Birliği Başkanımız ve Onur Başkanı olan Mehmet Doğan ağabeyimize de teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Onlara teşekkürle ben başlayayım ben de. Sağ olsunlar, teveccüh etmişler. Böyle bir eser ortaya koyduk. Bu bir eserden ibaret değil. Tek bir eserden ibaret değil. Hazreti Pir Şaban-ı Veli kitabında Hazreti Pir adından da anlaşılacağı gibi Hazreti Pir Şaban-ı Veli anlatılıyor. Tabii önce herhalde merak ediyorsunuzdur bu zat kimdir diye.
Estağfurullah hocam. İşte, gerçekten sizi tanımak istiyoruz. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız?
Orada mı başlayalım?
Lütfen sizi tanıtarak dinleyicilerimize başlatın.
Ben Denizli Tavas Kızılcabölük beldesindenim. Meşhur Özay Gönlüm rahmetlinin köylüsüyüm. Aynı köylüyüz. Evet. İşte Denizli'den yola çıktık. Hayatımızın belli safhalarında değişik illerde ömrümüz geçti ve Ankara Gazi Üniversitesi'nde 1984'te geldik. 86'dan beri orada hocalık yaparak hayatımızı idame ettiriyoruz. Ömrümüz yazmakla, araştırmakla geçti. Siz demin 15 veya 17 tane filan saydınız. Ben tabii bir avuç kitap getirdim buraya. Hakikaten ömrüm yazmakla geçti. Herhalde irili ufaklı 200'den fazla eser var tahminim. Bunların hepsi emek mahsulü.
200 eserin tamamını bizzat siz,
evet,
kaleme aldınız.
Bazıları ortak imzalarla ama o imzalarda da fazla ağırlık bende oluyor genelde. Çoğunda tek başıma yazdığım eserler. Bendeniz tabii Yunus Emre çalışmalarımla tanındım biraz. Yunus Emre külliyatı var. Defalarca baskı yapan. Önümüzdeki 2020 senesi de bu vesileyle söyleyeyim. Hı hı. Yunus Emre'nin vuslatının 1320 baz alınıyor. Vuslatının 700. yıl dönümü, hı hı, olacak. İnşallah UNESCO'da kutlama listesine alır bunu. Türkiye'deki yetkililer de faaliyete başladı. Buradan başta Cumhurbaşkanımız ve yetkililer, Kültür Bakanımız olmak üzere yetkililer de inşallah sahip çıkarlar. Sadece Yunus Emre'ye değil, Yunus Emre izinden gidenlere de değer verilerek anılması gereken bir, hı hı, yıl olur. İşte ben uzatmayayım.
Estağfurullah.
Yunus Emre ile başlayan ilmi araştırmalarımız onun izinden gidenlerle devam etti. Bu şu anlama geliyor. Osmanlı kültür coğrafyamızda geziyorum ben. Kimler yetişmiş? Hangi havzalarımızda hangi başı çeken büyüklerimiz, bilgelerimiz, ariflerimiz, alimlerimiz var. Onlarla ilgileniyorum. Osmanlı kültür coğrafyasındaki bilgelerle ilgileniyorum. Ben bunu irfan havzaları diyorum. İşte o havzalardan bir tanesinin başını da Hazreti Pir Şaban-ı Veli çekiyor. O tek başına bir şahıs değil, yetiştirdikleriyle de önemli bir zat. onu yetiştiren ortam çok önemli. Onun yetiştiği ortam çok önemli. Onun yetiştirdikleri çok önemli. Hı hı. Bugün bütün dünyaya yayılmış vaziyette onun felsefesi, tasavvufi anlayışı, İslami tasavvufi anlayışı, hı hı, Kur'ani anlayışı bütün yeryüzüne yayılmış vaziyette. İşte bu büyük zatın, bilge zatın, arif zatın kim olduğunu tabii ortaya koymamız lazımdı. 2018 senesi Kastamonu kültür başkentimiz idi. Biliyorsunuz Türk dünyası kendi arasında bir kültür başkenti, evet, ihdas ediyor. Geçen sene 2018 Kastamonu kültür coğrafyası kültür başkentimizdi. Fakat üzülerek söyleyeyim ki Hazreti Pir'in veyahut da Kastamonu'daki o bilgeler havzasının çok iyi değerlendirildiği, dünyaya tanıtıldığı söylenemez. Hatta hiç tanıtılmadı. Yani buradan üzülerek belirtmem lazım bunu. Bu şu anlama geliyor. Bir serzeniş değil, bir şikayet değil. Yerel yöneticilerin bu fırsatları çok iyi değerlendirmesi ve ona göre gardını alması, onun önceden hazırlığını yapması, dünyaya tercümeler yoluyla, belki musikiyle alakalıysa besteler yoluyla, televizyonla ilgiliyse belgeseller, diziler, sinema filmleri yoluyla değerleri dünyaya açması anlamına geliyor. Maalesef bunlar yapılmamıştır. Hakikaten buradan şunu söyleyeyim. 2019 senesi Hazreti Pir'in vuslatının 450. senesi. Bu çok önemli, güzel bir fırsat. Evet. Yani kültür başkenti olma vasfını devam ettiriyor bir nevi, hı hı, Kastamonu. Buradan sadece yerel yöneticilere değil, Kültür Bakanımıza da sesleniyorum. Hazreti Pir'i yetiştiren ortam mı? Hazreti Pir'in kendisi ve yetiştirdikleri bize mutlaka bir dizi filmle, bir belgesellerle ele alınmalı, gündeme getirilmeli. Hakkında roman çalışmaları yaptırılmalı, belki yarışmalar düzenlenmeli. Besteler yaptırılmalı. Bu iyi değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bu arada çok konuştum. Sizin sorunuz varsa.
Estağfurullah hocam. Buyurun. Estağfurullah. Lütfen öyle düşünmeyin. Çok kıymetli cümleler sarf ettiğiniz zaman hani açıkçası kesip de araya girmek istemediğimden kaynaklanıyor. Farklı farklı alanlardan bahsettiniz. Hazreti Şaban'ı, Pir Şaban'ı, Veli ile ilgili. Hem doğduğu mekan, doğduğu alan, evet, Kastamonu'dan bahsettiniz. O zaman o silsileyle biz de devam edelim mi? Bize biraz Şaban-ı Veli'yi siz tanıtır mısınız?
Yani kısaca arz edeyim. İslam Ansiklopedisi'ndeki madde bu fakir tarafından yazıldı. Bu kitaptan önce. Kitapta fevkalade önemli, ciddi bilgiler var. Kitap böyle bir ilim adamı, ben bu konuda bir kitap yazayım diye yazılmış bir kitap değil. 35 senelik bir birikim var. Fakirdeki arşiv herhalde Türkiye'de, dünyada pek fazla kişinin elinde yoktur. Sadece bilgi ve belge arşivi değil bu. Diğer görsel arşivler var. Musikiyle alakalı arşivler var vesaire. Onun bir yazıya aktarılmış şekli bu. Eğer kitaba dönüştürmeye kalksak herhalde bir 50 cilt veya 100 cilt kitap yazmamız icap eder. Onun temel kitabı, el kitabı gibi olmuş oluyor. Hazreti Pir'i kısaca arz edeyim. 1481 senesinde Kastamonu'da dünyaya gelmiş. Taşköprü veyahut da Hanuni diye söyleniyor. İkisinden biri. 1481 senesinde dünyaya gelmiş. Ondan sonra küçük yaşta annesini ve babasını kaybediyor. Hem yetim hem öksüz. Hayırsever bir valide onu sahip çıkıyor akrabasından. Çok zeki olan bu çocuğu okutuyor, büyütüyor, besliyor. Evlatlık ediniyor. Ona bakıyor ki Taşköprü dar gelecek. Kastamonu'ya geliyor okutmak için. Taşköprü hem Taşköprü hem de Kastamonu o dönemde Çandaroğlu Beyliğinden dolayı çok önemli bir kültür merkezidir. Medreseleriyle vesairesiyle. Fakat Kastamonu da dar geliyor. İstanbul'a gönderiyor. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Sahn-ı Seman medreseleriyle önemli bir ilim merkezi yapmıştır. Onlardan birine gönderiyor o valide Şaban-ı Veli Hazretlerini İstanbul'a gönderiyor. Tahminim 20'li yaşlarda bir rüya görüyor. Bu arada İstanbul'da bir arayış içinde bir rüya görüyor. Sıla'ya dön diye. Menakıbında yazan şey bunlar tabii bilgiler. Sıla'ya dön. Bu tabii kelimenin kökenine de çok önem veren, yani esmaya da önem veren bir kişi. Sıla tabii zahiren Kastamonu ama manada sılamız ne acaba? Hani Kur'an'da biliyorsunuz aslına dön emri var.
Evet.
Sonunda aslımıza döneceğiz malum. Dolayısıyla onu o veçeden de o yönden de ele alıyor bu rüyayı. Aslına dönmeye yani sılasına dönmeye karar veriyor. Bu arada işte Bolu yoluyla geliyorlar. Bolu Dütaş mevkiinde. Bolu'ya İstanbul'dan gelirken 10 kilometre kalan bir mevki vardır. İstanbul cenahından gelirken sol tarafta. Orada dönemin büyük ariflerinden Hayrettin Tokadi Hazretleri var. Hayrettin Tokadi Hazretleri de ilginç. Burada bir parantez açayım hemen kısaca. Fazla bilgi olmamakla beraber çok önemli bir zat. Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni yetiştiren zat-ı muhterem Cemalettin Aksaray'ı. Onu yetiştiren zat Bahaettin Erzincani. Onu yetiştiren zat da şu anda mezarı Bakü'de olan, kabri Bakü'de olan Yahya-i Şirvani Hazretleri. Yahya-i Şirvani Hazretleri, bu parantez içinde bir parantez daha açalım. Türk dünyasında Ahmet Yesevi Hazretleri ne kadar önemliyse Yahya-i Şirvani Hazretleri o kadar önemli. Fakat maalesef ki milletimiz, bütün Türk dünyası kastederek söylüyorum, Yahya-i Şirvani Hazretleri'ni çok iyi tanımıyor. Bu vesileyle mutlaka yeni eserlerin yazılması gerektiğini ve belgesellerin yapılması gerektiğini, okunması gerektiğini belirtmiş olayım. Yahya-i Şirvani Hazretleri ikinci Yesevi'dir Türk dünyası. Çünkü yetiştirmiş olduğu özellikle Anadolu'dan giden 40 tane arif ve alim zatı gene tekrar geriye gönderiyor. İşte onları vasıtasıyla, vesilesiyle Mısır'dan Bosna'ya kadar çok büyük çevrede Suriye, Şam olmak üzere, Mısır, Kahire ve Bosna olmak üzere çok büyük coğrafyada önemli bir kültürel gelişmeye sebep olmuştur. Yahya Şirvani Hazretleri'ni yetiştirdikleri. İşte onlardan bir tanesi de Cemalettin Halbeti Hazretleri'dir. Onun yetiştirdiği zat Hayrettin Tokadi Hazretleri'dir. İşte Hazreti Pir Şaban Veli Hayrettin Tokadi'nin yetiştirdiği öğrencilerden bir tanesidir. 12 sene orada takılmış kalmış, uzatmayalım. Sıla'ya dönerken Dütaş mevkiinde Bolu'da takılmış kalmış ve 12 sene onun rahli tedrisinden, aşk rahlesinden geçiyor, tedrisinden geçiyor tabiri caizse. Çünkü zaten maddi ilimler kifayet etmediği için, yeterli gelmediği için manaya yönelmişti Hazreti Pir. Dolayısıyla orada aşk eğitimini, irfan eğitimini, tasavvufi tabirle söylersek seyir sülük denen eğitimi tamamlıyor ve Anadolu'ya, Kastamonu'ya tekrar dönüyor 12 sene sonra görevli olarak. Tasavvuf diliyle söylersek gene halife olarak geliyor. Ve üstadın vuslatından sonra yani Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin ki 1531 veya 32 gibi çıkardım ben tarihini. Tartışmalı o tarih ama 30 olabilir, 32 olabilir. Çok da mühim değil o birkaç senelik şey. Onun vefatından sonra da Kastamonu'da postu arşa sermiş tabiri caizse. Ve orada tasavvuf tarihinde görünmeyen bir özelliği var Hazreti Pir'in. Daha doğrusu bu silsilenin görünmeyen çok önemli özelliği var. Erbay'ın 40 günlük açlık eğitimden geçmektir. Hayatında 40 ayrı Erbay'ın çıkarmış nadir insanlardandır Hazreti Pir. Şimdi bu uzun bir mevzu. Detaylarına girmek burada mümkün değil. Çok önemli. İnsanlık için nefsini telef etme olayı.
Evet.
Kısaca söylersek. İşte Hazreti Pir bir taraftan halvet eğitimiyle uğraşıyor, bir taraftan insanlarla uğraşıyor. Bu arada 360 tane halife yetiştirmiş. Bu arada Bolu'dan Kastamonu'ya giderken kendisine rastgele insanlara söylediği sözler var. Kastamonu'da çevresindeki kişilere söylediği sözler var. Tatlı güzel sözler var. Birkaç hatıra. Mesela bir tanesi Bolu'dan Kastamonu'ya giderken bakmış üstü başı dökülüyor mübareğim. Efendim işte maişet temini için gel bizim affedersiniz hayvanlarımızı güt. Maişetini verelim filan, karnını doyuralım filan diyor. Ona hergelecilik derler. Bizim hergeleciliğimiz yap diyor. Bir tanesi biz insanları gütmeye geldik evladım diye yumuşak bir şekilde cevap veriyor. Ondan sonra gene Araç'ta bir halvet çıkarma olayı var. 40 gün Erbay'ın çıkarma olayı var. Tam ağaç kovuğunda çıkarmış. Çınar ağacı, boş bir çınar ağacı bulmuş. Halvet tamamlanınca çınar arkasından yürümeye başlıyor filan. Böyle bu hatıraları naklediyor Ömer, Ömer Fuadi Hazretleri'nin yazmış olduğu menakıpta. Sonra Kastamonu'da kendi dervişelerinden bir hanımefendi erenlerin üzerindeki elbiseleri şey, efendim kirlenmiş yıkayalım falan, çıkarın da yıkayalım denmez. Çünkü erenlerde nefsi emmar olmadığı için kirli değildir erenler. Hem zahirleri kirli değil, hem batınları kirli değildir. Onlar işte lütfederseniz efendim bir şöyle yıkasak falan diye yumuşak bir şekilde söylemiş. O da paramparça olmuş senelerden beri kullanıla kullanıla hırkası. Bu sefer de çok üzülmüş. Onu, üzülme üzülme evladım diyor. Biz dünyaya uryan geldik, çıplak geldik. Uryan gideriz. Yani çıplak gideriz. Üzülme diyor. Onun gönlünü almış. Böyle maddeye önem veren birisi değil, manaya önem veren birisi. Fakat bu maddeyi elinin tersiyle itme anlamına gelmez tabii. Hazreti Pir 1569 senesinde Mayıs ayında 4 Mayıs'ta bu dünyadan göçmüş. Hiçbir eser bırakmamış. Fakat 360 tane her biri birinden diğerinden güzide seçkin halifeler bırakmış. Uzaktan insanın gönlünü eğitebilen, nazar edebilen, tasavvuf tabiriyle söylüyorum, nazar edebilen çok güçlü bir pir. Tasavvuf tarihinde Pir-i Sakaleyn diye bir tabir vardır. Pir-i Sakaleyn. Her pir için söylenmez bu. Abdülkadir Geylani gibi, Ahmet Yesevi gibi. Onlardan bir tanesi. Hem manada hem de madde aleminde eğitme kabiliyeti olanlara Pir-i Sakaleyn denir. Dolayısıyla Hazreti Pir, Pir-i Sakaleyn. İşte kendisinden sonra yetiştirmiş olduğu zatlar 6 tane halifesi Kastamonu'da yaşıyor. 6. halifeden sonra 7. halife Karabaşi Veli ismiyle anılan bir zat İstanbul'a gelmiştir. Dolayısıyla Hazreti Pir'in tariki Şabaniye, Halveti Şabani veya Halvetiye Şabaniye diye anılır. Halveti Şabani geleni İstanbul'a intikal etmiş oluyor post. Ondan sonra bütün dünyaya açılmış. Karabaşi Veli Hazretleri'nden sonra. Karabaşi Veli Hazretleri de 632 tane halife yetiştirmiş. Bunun bugünkü söylersek, bugünkü manasıyla söylersek yani manada bir profesör gibi düşünün.
Evet,
yani
manevi profesör. Evet.
Yani öğrenci yetiştirmeye hak verilmiş, hak kazanmış bir kişi gibi. Çünkü maddi olarak insan elde ettiği bilgileri anlatabilir ama manevi bilgileri anlatamaz. Çünkü mananın sahibi Allah'tır. Sen Allah adına iş yapmış olacaksın. Dolayısıyla eğer sana bir görev verilmediyse, Resulullah Efendimizin mirasında gerçek değilsen, hakikat değilsen o mirası kontrol altında tutamazsın. O mirasla ilgili bir tasarrufta bulunamazsın. Onun için çok önemlidir yani. Buna tasavvuf ehli yol kesiciler çoktur demişler. Yani soğuk nefesliler, yalancı şeyler çoktur demişler. Bunlardan sakınmak lazım. Yalancı olmayanlar Resulullah Efendimizin manevi varisleridir. İşte Karabaşi Veli Hazretleri 632 halife yetiştirmiş. En son halifesi, o da Bolulu Mustafa Efendi diye bir zat. Şam'da bırakmış onu. Onun yetiştirmiş olduğu zatlarla Şabaniye, başta Şam olmak üzere, Kahire olmak üzere bütün Arap dünyasına, yani Arapça konuşan ülkelere yayılmış, coğrafyaya yayılmış. Bugün halen gerek Mısır'da, gerek Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de Şabaniler var ama kendilerini tabii orada yayıldıkları üstadlarının isimleriyle anıyorlar. İşte diyelim ki Kemaliye, Durdriye gibi bu zatların ismiyle anılan şeyler. O coğrafyaya böyle yayılmış. Öbür taraftan başka halifeleri vasıtasıyla Balkanlara yayılmış Hazreti Pir'in düşünceleri. Tabii Hazreti Pir'in düşünceleri Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in manasıdır. Başka bir şey değildir.
Evet hocam,
yani
tam onu aslında soracaktım.
Tabii, manasıdır.
Düşünceleri bir detaylı şöyle birkaç cümleyle.
Yani Hazreti Pir Kur'an'ı, Resulullah Efendimiz'in sözlerini, davranışlarını, hallerini esas alan bir aşkı ve irfanı esas alan bir seyir sülük tarzıyla öğrencilerini yetiştirmiş bir zattır. Bunun dışında herhangi bir şey isnat edilemez ona. Dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaatten bir pirdir. Ama tabii aşkı ve melameti gizlemiştir. Yani aşkı dışarıda, mesela bir Şabani dervişine böyle, affedersin, mana olarak düşünün. Manevi bir sarhoş olarak böyle dışarıda kendini kaybetmiş, dağıtmış bir insan olarak göremezsiniz. Hı hı. Yani daha gayet akıllı, eli ayağı düzgün, içselleştirmiş, yutmuş, aşkı benimsemiş. Hazreti Yunus'un dediği gibi hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Halkı hak için seven insanlar yetiştirmiş. O modelle bir zat-ı muhterem. Tabii erkannamesi var. Yani tarikatinin kurallarını, kaidelerini belirleyen, ona eski tabirle miyar denir. Hı. Ayar kökünden gelir. Miyar, ayar aynı. Saat ayarlamakla.
Evet.
İnsan ayarlama. Hı hı. Yani insanı ayar verme. Çeki düzen verme.
Düzene sor.
Yani 20 sayfelik bir şey yazdırmış. Bütün alimleri toplamış. Onun ortaya koymuş olduğu, o kişilerin ortaya koymuş olduğu miyar var. Bu miyarı, yani Kur'an'da hadislerden esas aldığı şeyler, tabii bunlar kaideler. O miyara uygun hareket etmeden istiyor o dönemde. Bu tadilat edilebilir. Yani ilavelerle, çıkarmalarla genişletmişler, daraltmışlar. Günümüze kadar gelmiş. Tabii burada sevelim, sevilelim prensibi var.
Evet.
Bir numaralı prensip, sevelim, sevilelim. Bir en büyük özelliklerinden bir tanesi, gerek Hazreti Pir'in gerek kendinden sonra yetiştirdiklerinin en büyük özelliklerinden birisi, daima halkla, hak için iyi geçinen bu insanlar devletle başları hiç belaya girmemişti. Çünkü siyasetle uğraşmamışlardı. Hı hı. Çok önemli bu mevzu. Elemanlar, ona mensup elemanlar ferdi olarak siyaset yapmış olabilirler. Ama Hazreti Pir veya ardından gelen zatlar hiç bunlara karışmamış, müdahale etmemişlerdir. Ferdi olarak sen siyaset yapmış olur. Çünkü siyaset, insan yetişmeden siyasete girerse ikiliğe düşer. Çünkü sen kötüsün, ben iyiyim demek zorunda siyasette. Halbuki ne iyi var ne kötü var. Hepsini yapan Allah. Atan el tutan el birdir diyor. O prensibe uygun hareket etmesi lazım. O bakımdan siyasete bulaşmamışlardır. Fakat hükümete, hükümettekilere, devletlilere, ricali devlete daima duacı olmuşlardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Hazreti Pir'in yaşadığı dönem Kanuni dönemi. Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camii'nin baş imamı, bir numaralı imamı Muharrem Efendi, Hazreti Pir'in yetiştirdiği halifelerden bir tanesi. Hmm. Ve Kanuni Sultan Süleyman Muharrem Efendi'yi dinlemeye geliyor camiye. Hmm. Ne kadar önemli bir şey.
Tabii.
Hazreti Pir'in ağzından konuşan Muharrem Efendi. Yani devletli Hazreti Pir'i dinliyor ama Niyazi Mısır Hazretleri'nin bir ifadesi vardır. Kendi mahvidir görünmez, işini işler hafada. Yani kendisi gizliye çeker kendisini ama gene düzenini devam ettirir. Yani fikirleri gene hakimdir anlamında, hı hı, söz söylüyor. Dolayısıyla Hazreti Pir ve ardılları böyle. İnşallah bu önümüzdeki sene 2019 senesi bir vesile olur. Yazarlar Birliği'nin bu ödülü de gündeme getirmiş oldu. Hı hı. Sağ olsunlar, var olsunlar değerli yöneticiler. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Doğan abimize. İnşallah bu vesileyle Hazreti Pir tanınır da, bu eser de ve bu esere benzeyen diğer çalışmalar da tanınır da, Hazreti Pir ile ilgili bir kültür ortaya çıkar. Hı hı. Şöyle diyeyim. Hazreti Pir'in yetiştirmiş olduğu güzide şahsiyetler bugüne kadar hala yaşayan bir yol bu. Ama kendilerini böyle pek piyasada göstermezler. Güzide şahsiyetlerin ortaya koymuş olduğu eser sayısı, sadece kitap olarak söylüyorum, benim hesabıma göre eksiği vardır, fazlası vardır, eksiği yoktur. Hı hı. 2500 rakamını geçiyor. Yani Şabaniye'ye mensup insanların ortaya koyduğu eserler. Çok güzide bestekarlar yetiştirmiş bu yol. Yani mutlaka bunların sahiplenilmesi lazım. Sonra Şabani hazireleri, yani mezarlıkları, hı hı, başlı başına bir şey, açık hava müzesi gibidir. Mesela İstanbul'da, inşallah siz de görmediyseniz görün, İstanbul'da Üsküdar'da Toygartepe'de Nasuhi Efendi tekkesi vardır. Küçücük bir hazire vardır. Her taş başlı başına bir müze malzemesi. Yani o kadar önemli.
Çok kıymetli.
O kadar kıymetli. Mesela Mudurnu'da yine bir Şabani Haziresi vardır. Ben 3-4 sene önce uğramıştım. Saçak altında kalmış, damlaya damlaya bir taşı perişan etmiş su mesela. Bunların sahiplenilmesi lazım. Her bir sanat eseri, şaheser yani. O kadar önemli. Gene Şabani hattatlar, Halveti Şabani hattatların yazmış olduğu hat sanatıyla alakalı eserler, tesipler vesaire vesaire. Bunların hepsinin sahiplenilmesi lazım. Yeni yeni kültürler oluşması lazım. Belki de gene Şabani, Halveti Şabani zatlardan hareketle, burada da var bir tane, Ömer Fuadi Hazretleri 6. Post divanı önümüzde duruyor. Bunlardan yeni yeni besteler yapılması, tasavvuf musikimize yeni besteler kazandırılması. Yine mahalli olarak devam ettirilegelen, zikir meclislerinde okunan ama kimsenin bilmediği, değerlenmeyi bekleyen ilahiler var. Mesela bendeniz bile o ilahilerin 5-10 tanesini biliyorum. Dedelerden meşk etti. Hani notaya alınması lazım. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocayı da burada, rahmetli anayım. Onunla alacaktık, notayı alacaktık bunlara. Fakat ömrü vefa etmedi. Bunların da değerlenmesi lazım. Böyle çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnşallah milletimiz bu önemli şahsiyeti tanır.
Sizin vesilenizle biz de dinleyicilerimize duyurmuş olduk. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şu 27 Ocak'ta Azerbaycan'da olacağınızın da bilgisini paylaşalım. Eyvallah. Öylelikle sizi uğurlayalım.
Eyvallah. Şimdi Hazreti Pir'den bahsettik. Hazreti Pir'in mürşidi Hayreddin Tokadi. Bilinen, tanınan bir zat. Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin mürşidi Cemal-i Halveti. O çok önemli bir şahsiyet. Cemal-i Halveti'yi başlı başına anlatmak lazım. Hemen bir cümle. II. Bayezid İstanbul'a gelip de saltanatın başına geçtiğinde Bayezid-i Veli Hazretleri, efendim ben sizsiz yapamam diyor. Bir rüya görüyor. Hazret Amasya'dayken bir rüya görüyor. O rüya üzerine İstanbul'a geliyor. Elinden, sağ elinden bir meşale bütün cihanı böyle kaplamış, aydınlatıyor. Zulmeti, karanlığı aydınlatıyor. O zaman anlıyor ki 2. Bayezid'den sonra devletten imparatorluğa geçecek.
Evet.
Mana imparatorluğunun başında da Şaban-ı Veli Hazretleri var. Vesselam.
Siz de Azerbaycan'a olacaksınız.
Azerbaycan'a işte onu yetiştiren silsilenin büyük piri Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri'ni anmaya gideceğiz. 27'sinde inşallah.
Güle güle gidin gelin. İnşallah. Değerli hocam, emeklerinize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendi adımıza ve dinleyicilerimize duyurma fırsatını da bulduk bu vesileyle. Ödül için de bir kez daha tebrik
çok
ediyoruz. Gerçekten çok,
ben,
çok takdire şayan eyvallah, emek eyvallah, harcamışsınız.
Eyvallah. Bu yeni baskı yapacak. Şu anda piyasada yok. İnşallah. 10 güne kadar çıkacak.
İnşallah değerli hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Tatçı hocamızı ağırladık bugün stüdyomuzda. Türkiye Yazarlar Birliği'nin yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarından biriydi. O da halk kültürü dalında Hazreti Pir Şaban-ı Veli adlı eseriyle ödüle layık bulundu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde yayınımız sürecek.
Yangım tutuşuyorum o gaybana saçlarına. Yangım tutuşuyorum o gaybana saçlarına. Olmadı doyamadım onun bakışlarına. Olmadı doyamadım onun bakışlarına. Tara saçını tara, İki yani bir olsun. İkim uzun mezarı da taştan çamurdan olsun. İkim uzun mezarı taştan çamurdan olsun. Saçları uzun uzun eney beller ona. Saçları uzun uzun eney beller ona. Kurban olayım yavrum söyleyen diller ona. Kurban olayım yavrum. saçlarını. Hem taradı hem ordi. Mevlam ona güzelliği esirgemedi verdi. Mevlam ona güzelliği esirgemedi verdi. Saçlarını da omuzumdan aşağı taradı saçlarını da omuzumdan aşağı. Acap der misin ne kız varsam ha bu uşağa. Acap der misin ne kız varsam ha bu uşağa. Sen sarı saçım sarı, seni kim tarayacak? Kim kimi arayacak? Bakalım köylü kızı da kim kimi arayacak? Saçları uzun uzun eneği beller ona. Saçları uzun uzun da eneği beller ona. Kurban olayım yavrum söyleyen dillerine. Kurban olayım yavrum söyleyen dillerine. Gözlerimden aşağı saçlarının örgüsü. O ne kadar güzel nokta, odur Allah vergisi. O ne kadar güzel nokta, odur Allah vergisi. Tara saçın itarada iki yani bir olsun. Eğer bana gelmezsen de yarım mezarlık olsun. Tara saçın itarada iki yani bir olsun. Eğer bana gelmezsen de yarım mezarlık olsun. Tara saçın itarada iki yani bir olsun. Eğer bana gelmezsen de yarım mezarlık olsun.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün sanattan, tiyatrodan ve özellikle kadınlardan bahsedeceğiz.
Evet, kadın tiyatrocularımızdan aslında tabii kadının temsili genel olarak modernleşme çalışmaları, zaten tiyatro çalışmaları Tanzimat sonrasında başlıyor ama kadının tiyatro sahnesine çıkması daha da geç bir döneme tekabül ediyor. Çünkü her ne kadar Osmanlı'nın son dönemlerinde kadın dergilerinin vesilesiyle, bir takım derneklerin vesilesiyle kadınlar kadın hareketlerinin seslerini duyurmaya başlamışlardı ama bu tiyatro sahnesine onların çıkabileceği kadar, onların temsil edilebileceği kadar güçlü bir ses değildi henüz. Bunun için olgunlaşması gerekiyordu. Nitekim hani 1920'lere kadar gelen işte Afife Jale'nin ilk kadın, Müslüman kadın oyuncu olarak tiyatro sahnesine çıkması neredeyse Cumhuriyet'e denk gelmiş demektir. Ama yine de o dönemde bile gizli gizli çıkıyor sahneye. Bir oyun sergilenecek. Daha doğrusu İstanbul bu anlamda hani gerçekten merkezi denilebilecek birçok şeyin merkezi. Ve ilk tiyatroya başlıyor. Birçok kişiyle beraber 3-4 kişi kadın olarak başlıyorlar. Gerisi bırakıyor. Sadece Afife devam ediyor. Provalara katılmaya devam ediyor. Bir sene böyle devam ediyor ama sahneye bir türlü çıkmıyor. En sonunda bir Ermeni kadın oyuncu Yamalar adlı bir eserde Emel rolünde oynuyor. Fakat Paris'e gitmesi gerekiyor. Paris'e gitmesi gerekince sahnede bir boşluk kimse oluşuyor. Yok. Kimse yok. Kimi alırız, kimi alırız. O zaman 18 yaşındaki Afife seçmelere katılıyor ve kazanıyor. Ve Jale takma adıyla sahneye çıkıyor. Fakat tabii hani her zaman görmeye alışkın oldukları kişi değil o. Bir başkası. Hı hı. Dolayısıyla bu şikayet konusu oluyor. Şikayet konusu olunca tekrar işte Darül Bedai'ye bir şey geliyor. Uyarı geliyor. Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaktır diye ve yasaklandığına dair bir kanun da çıkıyor. Bunun üzerine maalesef sahneye çıkamıyor. Özel tiyatrolarda rol alıyor ama bir süreklilik arz etmiyor. Sonrasında turneler, birkaç turneye çıkıyor. Gene bu da çok onu tatmin etmiyor. Hani belki yaşının getirdiği istekler, bütün bunlar, yani artık bilemiyorum hangi sebeplerden, aslında acıklı bir hikayesi var. Sakinleştirici haplara başlıyor. Sakinleştirici haplarla birlikte tabii bir, aslına bakarsanız uyuşturucu tuzağına düşmüş oluyor. Sonrasında bir eczacının da maalesef kendisine morfin vermesiyle morfine alışıyor bu sefer. Ve çok genç bir yaşta, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda 39 yaşında maalesef hayatını kaybediyor. Yani hani ilk kadın oyuncumuz ama
devamlı
olmamış. Hatta o dönemde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde diyoruz ya, 1920'lerde ilk defa sahneye çıkıyor. Yani Cumhuriyet'in ilk düşüncelerinin, ideolojisinin yayılacağı dönemde tiyatro oyunlarına, operalara, ondan da bahsedeceğiz gelecek haftaya, çok önem veriliyor. Çünkü bunlar aynı zamanda kültürel altyapının, halkı kültürlemenin, eğitmenin, bir takım ideolojileri yerleştirmenin de bir aracı. Hem kültür, hem eğitim, hem siyasi bir aracı. Dolayısıyla Afife Jale ilk kadın tiyatrocu olarak aslında ilk söylenen isimler arasında, ama özel hayatındaki yaşadığı bu dengesizlikler, ona güvenilmemesini ve hani bir kadın tipi olarak, sahnede görülecek bir cumhuriyet kadını tipi olarak Atatürk tarafından uygun bulunmuyor. Daha doğrusu pek çok kişi tarafından uygun bulunmuyor. Dolayısıyla daha sonrasında Bedia Muvahhid'i görüyoruz sahnede. Gerçekten hani küçük yaşta onlar da başlamışlar ve çok ses getiren çalışmalar yapmışlar, öne çıkan çalışmalar yapmışlar. Özellikle baktığımız zaman daha çok Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün 1923'ten itibaren kadınların sahneye çıkmasını serbest bırakmasıyla birlikte kadınların daha çok tiyatroda temsil edildiğini görüyoruz. Ama kadının temsiline genel olarak baktığımızda maalesef Cumhuriyet döneminin ilk başında da sonrasında da genellikle oyunlar erkek yazarlar tarafından yazıldığı için
karakter mi olmuyor?
Karakterler genellikle hani modernleşme çabası içerisinde, ama bu modernleşmeyi erkek zihniyeti daha çok iffetsizleşme, evden uzaklaşma, kadını bir nesne konumuna sokma gibi böyle bir tarzda anladığı için genellikle hani olumsuz, suçlu karakterler şeklinde kadınlar maalesef temsil ediliyor. Ya da tabii bir Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda çok gerçekten kadının rolü çok büyük. Hani hiçbir kadın yoktur ki dünyada Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez diyen bir liderimiz var. Gerçekten öyle, Anadolu kadını çok çalışmıştır ve bunun sahnelere yansıması söz konusu. Ama burada da hep hani mesela nasıl bir kadın kimliği, daha çok erkek kılığına girip orduya karışan, erkek gibi savaşan, yani bir erkek
tiplemesinin
giren arkasında maalesef yer alıyor. Yani toplumsal bir takım olaylarda yer alan kadın, erkek kimliğinin arkasına sığınan bir kadın gibi, kendi kimliğiyle var olamayan bir kadın gibi. Yani dönemin zihniyeti öyle, hala da aslında bunun etkilerini görüyoruz. Tabii ki çok güzel çalışmalar var ama hala bu modernleşme ve kadın temsili konusunda tam bir dengeyi bulamadığımızı aslında gözlemlemek mümkün. Hani bir ikilem gibi görünüyor. Modernleşme dediğimizde içini çok, en azından o dönem için, o dönem ideolojisinde çok farklı doldurduğumuz için altyapısında böyle bir şey var. Ne zamanki kadın yazarlar tiyatro eserleri yazmaya başlıyorlar, kadın yazarların yazdığı eserlerde kadın tiplemeleri biraz daha ön artık kadının nesne başlıyor, değil özne olarak kendini gösterdiği tiplemelere dönüşüyor. Ve hani daha çok nasıl görüyoruz? tiyatrolarda kadınla ilgili konuların, kadın rollerinin nasıl olduğunu görüyoruz. İşte mesela çoklu evliliklerin yanlış olduğunu vurgulayacaklar. Hı hı. Bu tür evlilikler üzerinde duruluyor. Ya da kadının eğitilmesi gerektiğine, eğitilmezse batılılaşmayı farklı anlayarak dejenere olacağına, yozlaşacağına, belki iffetsizleşeceğine vurgu yapıldığını görüyoruz. Ya da işte kız çocuklarının evlendirilmesinde erken evlendirilmenin veya görücü usulü gibi rol, hani uygulamalarla evlendirmenin yanlış olduğu, bu tür rolleri görüyoruz. Bir taraftan da hani özellikle her ne kadar sonunda, yani bitmeye yakın sonunda olmuş olsa da, cariye rolleri gibi, hı hı, aslında hani pek de temsilinin istenmediği türden roller de görüyoruz bu anlamda. Hı hı. Hani özellikle ben bu hafta Gülruz Sürün'ün ölümü sebebiyle de biraz bu konuyu seçmiştim. Çünkü gerçekten hani Türk tiyatrosunun devleri arasında diyebileceğimiz isimler bunlar. Kadın rolleri bence böyle bir toplumda çok da zor kabul ettirmek, kendini sevdirmek, uzun süre bu rollerde isim yapabilmek çok zor. Hani baktığımız zaman gerçekten Yıldız Kenterler, Ayten Gökçerler, işte Gülriz Sururiler, Tomris İncerler, hani şimdi ismini sayamayacağım, belki unuttuğum isimler olabilir. Adile Naşitler, Ayla Alganlar, çok önemli çalışmalar yapmışlar ve bugün hepsinin ismini herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani isimlerini tek tek hatırlayabildiğimize göre aslında kadın damgasını gerçekten çok güzel vuran, bu anlamda tiyatro tarihimize damgasını vuran kadınlar bunlar. Hani şöyle küçücük de belki Gülruz Sürür'den bahsedecek olursam, belki onu en çok belki Sokak Kızı 20 olarak bildik. Belki Keşan Ali Destanı'ndaki Zilha olarak bildik. Pek çok ödülü var. Ve aslında ilk opera kurucularından olan Lütfullah Sururi mesela, babası. Hı hı. Yani sanatçı bir aileden, hı hı, geliyor. Annesi de ilk primadonnalardan bir tanesi. İlk Türk primadonnalardan bir tanesi Suzan Sururi. Dolayısıyla sanatçı bir aileden geliyor ve daha çocukken şehir tiyatrolarına yazılıyor. Gerçekten de başarılı oluyor ve ondan sonrasında çok güzel, güçlü roller oynayarak geliyor. Kendisine de buradan hani rahmet dileyelim, bu vesileyle anmış olalım. Ama hepsi, yani hani Adile Naşitler, Ayla Alganlar, hepsi gerçekten isimleriyle, yaptıklarıyla büyük sanatçılar. Kadın temsili konusunda da bizlere iyi örnek olması gereken. Son dönemde mesela Şahika Tekant gibi hani önemli işlere imza atmış kadınlarımız var. Devamının gelmesini diliyorum bu anlamda. Eskiye göre çok çünkü değişiklik var bu alanda.
Evet, biz de bu vesileyle sizin de ifade ettiğiniz gibi Gülruz Sururi'yi saygıyla, rahmetle analım. Tiyatro ve aslında sanatın her dalında kadınları, evet, görmek, hani kadın olduğumuz için değil, gerçekten
toplumun bütünlüğü açısından, evet, çok, evet, önemli. Çünkü, evet, toplumun modernleşmesi sadece erkeğin modernleşmesiyle olmuyor, çağdaşlaşması. Topyekün olması gerekiyor. Hı hı. O birlikteliği sağlayabilmek için de bu sanat alanları, sanat dalları çok önemli sahalar. Hı
hı. Çünkü o kadının yetiştirdiği çocuklar, evet, ileride zaten bu evet, topraklarda yaşayacak ve bu ülkeyi yönetecek olan insanlar olduğu için kadın gerçekten her alanda, değil sadece tiyatroda, bütün hem sanat dallarında hem, evet, siyasette hem bambaşka alanlarda dahi olsa yeri gerçekten yadsınamaz. Biz de bu vesileyle hem sanata hem edebiyata hem her alana değer veren ve hayatta hizmet veren, etmiş, hizmet, evet, veren hep önemli kadın isimleri, kadın sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle alalım. Evet. Sizin dediğiniz gibi de devamını dileyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde değerli hocamız da bugün özellikle Türk tiyatro sanatına damga vuran, ismini duyuran, öncü olan tiyatro sanatçılarımızı andık. Bir başka programda yine başka konularla yine değerli hocamızla birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız Dünden Kalanlar köşemizde bugün de bizimle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Haftanın ikinci günündeyiz. Yarın tam da hafta ortasında Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayal mi? Adımız yemek. Hayatın Sesleri.